Herkese merhaba. Bugün 16 Haziran 2021 Çarşamba. TR724 YouTube kanalında Nöbetçi Editör programındasınız. Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Bunlara dair yorumlara beraber bakacağız. Gündem her zamanki gibi yoğun. Çok fazla başlık var ama ben bülteni hazırlarken size özellikle Erdoğan medyasında, Türk medyasında çok detaylarını göremeyeceğiniz, yorumlayamayacağınız haberleri seçerek geliyorum. Çünkü Türkiye'de yoğun bir sansür var. Sadece iktidarın duymak istediği, iktidarın size duyurmak istediği haberleri duyabiliyorsunuz. O yüzden özellikle seçtiğim haberler başka yerlerde bulamayacağınız haberler, yorumlar da buna bağlı olacak. Dediğim gibi önemli gündem maddeleri var, önemli başlıklar var ama bence en önemli gündem maddesi bugünkü balyoz kararı. Yargıtay balyoz davasını bozdu. Çetin Doğan ve 7 emekli amiralin tekrar, generalin tekrar yargılanmasına karar verdi. Şimdi yıllar sonra bu karar neden böyle bir kararla sonuçlandı, ne oldu, bu ne anlama geliyor? Bu çok önemli bir gelişme. Birçok boyutu var ama şunu ifade etmek mümkün. Erdoğan Ergenekon İttifakı 17 Aralık 25 Aralık operasyonu sonrası oluşan Erdoğan Ergenekon İttifakı, daha doğrusu daha önce oluşan ama o olaylardan sonra, o operasyonlar sonrası resmiyete binen, imza atılan o ittifak, kirli ittifak artık çatırdıyor ve artık Erdoğan Ergenekon'a resti çekmiş oldu. Çünkü söz konusu Yargıtay kararı sadece Çetin Doğan ve diğer 7 emekli askeri kapsamıyor. Yani her ne kadar o isimlerle ilgili yeniden yargılama söz konusu ilan edilse bile TCK 316. maddesinden hareketle suç için anlaşma suçu. Yani bir suç için anlaşma suçu var. Bu da suç nedir burada? Söz konusu olan askerler herhalde oturup bir silah ticareti falan yapmıyorlar. Bir darbeye hazırlık söz konusu. Ve bu maddeden yüründüğü zaman iş amiraller bildirisine, oradan Ergenekon sanıklarına ve oradan önümüzdeki yaş toplantısı öncesi TSK içerisindeki yeniden dizayna kadar uzanır gider. Ve dolayısıyla Erdoğan'ın Ergenekon'a resmen bir meydan okuması, bir çeşit kafa atması diyebiliriz bu hadise. Ve hayli ilginç sonuçlar doğurması mümkün. Şimdi birkaç boyutundan bakacağız. Hikayeyi biliyorsunuz. İstanbul'daki 1. Ordu Karargahı'nda yapılan balyoz seminerinde bu dönemin hükümetinde darbe yapılması planlanmıştı. Hatta şöyle ifade edeyim, ben meslek hayatımda gördüğüm en sağlam darbe planıydı. Hani 12 Eylül darbesini hayal meyal yaşadık, küçüklük ama sonuçta yaşadık. Balyoz darbe planı 4 dörtlük bir darbe planıydı. 15 Temmuz darbe olmadığı için darbe girişimi adı altında yapılan bir istihbarat operasyonu ve bizzat Saray, MİT ve Hulusi Akar tarafından organize edilen bir operasyon olduğu için darbe statüsünü de değerlendirmiyorum. 15 Temmuz bambaşka bir konuydu. Ama balyoz bugüne kadar gördüğümüz, göreceğimiz en kapsamlı, en net darbe planıydı. Hatta darbe planının bütün detaylarıyla birlikte, hatta bugün yaşamakta olduğumuz o yüz binlerce insanın tutuklanma süreçleri o darbe planında balyozda açık açık yazıyordu. İnsanları stadyumlara toplamaktan, toplu tutuklamalardan, her yere el koymaya kadar her şey balyoz planının içerisindeydi. Ve dahası balyoz planıyla ilgili ses kayıtları vardı, el yazısı imzalar, metinler vardı. Yani balyoz dört dörtlük bir darbe planıydı. Ve darbeyle ilgili yapılan yargılanma, işte haberin skandalın ortaya çıkmasından sonra başlayan yargılamada 2012 yılında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi darbe planı nedeniyle söz konusu askerlere, toplantıya katılanlara çeşitli cezalar vermişti ve bu yargılama 2013 Kasım'ında Yargıtay tarafından onanmıştı. Ama 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrasında AKP ittifak ettiği derin, pis, kirli, eski Türkiye artıklarıyla Anayasa Mahkemesi, sarayın siparişi yüzlerine Anayasa Mahkemesi bu kararı bozdu, bir hak ihlali olduğunu söyledi ve bütün yargılama yeniden yapıldı. Ama ne yapıldı? Bu ara bütün yargılamalar yapılırken mahkeme heyetleri yeniden dizayn edildi, siparişle isimler atandı, yargıda birlik üyeleri tarafından özel heyetler oluşturuldu ve Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi jet hızıyla binlerce sayfalık evrağı inceledi, klasörlere baktı, baktı derken tırnak içerisinde söylüyorum, gerçekte bakmadı ve hemen burada bir kumpas kararı verdiler. Burada bir kumpas var dediler ve Mart 2015'te bu karar bozuldu. Sanıklara beraat kararı çıktı ve bu kararla birlikte işte orduya kumpas kuruldu dendi. Taraf gazetesinin haberleri üzerinden Mehmet Baransu linç edildi, Ahmet Altın linç edildi ve bunun üzerinden de işte cemaate yoğun bir eleştiri getirildi. Yoğun bir kumpas suçlaması yapıldı. Ama ne oldu? O ara mahkeme başkanı Özlem Karaçam, önemli bir detay olduğu için bu isimleri veriyorum. Jet hızıyla bu kararı veren isim HSK tarafından ödüllendirildi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde daire başkanı yapıldı. Mahkemenin duruşmanın savcısı da Ramazan Öksüz ise jet hızıyla Anadolu Adliyesi'ne başsavcı vekili yapılmıştı. Bu isimler niye önemli? Şuradan önemli. Bu tip davaların ortak karakteristik özelliğiydi bu. Erdoğan rejimi saray siparişlerini yerine getiren isimleri ödüllendiriyor. İşte İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi yapılması gibi. Karşı çıkanlar da hain terörist damgası yiyip sürgün ediliyor, meslekten atılıyor ya da tutuklanıyor. Onlarca, yüzlerce örneği var bunun. Ve şimdi gelinen noktada güç dengeleri değişti. Hatta bunun da çok doğrudan ilgisi olmasa bile zamanlaması da son derece enteresan. Biden görüşmesi sonrası hemen akabinde gerçekleşmiş olması Ergenekon cenahında şöyle bir kaygıyı da arttırmış gözüküyor. Erdoğan Amerika ile anlaştı, tekrar batıya yanaşıyor. Biz ve bizim de olan ittifak sona eriyor kaygısı başlamış durumda. Bu yönde yorumlarına bakarsanız o cenahın önde gelen isimlerinin yarımlarına, balyoz kararına ilgili açıklamalarına orada da ciddi bir endişe, panik hali gözüküyor. Peki şimdi ne olacak? Şimdi Yargıtay'ın bu kararından sonra, bozma kararından sonra yeniden yargılama yapılacak ve orada suç oluşturmak için, suç için iştirak. Peki suç ne? Suç darbe. Bu darbeyi de 7 kişiyle yapılmayacağına göre, çünkü 7 kişinin ismi söz konusu bu yeniden yargılama sürecinde, karşımızda bambaşka bir tablo çıkıyor. O da şu, amiraller bildirisine oradan hareketle suç işlemek için örgüt oluşturma suçlaması. Buradan amiraller bildirisine, çünkü amiraller bildirisiyle ilgili darbe tartışmalarının altını dolduramamıştı iktidar. Şimdi amiraller bildirisinden hareketle oradaki 103 amiral üzerinden başlayıp o amirallerin TSK içerisindeki uzantıları, irtibatta olduğu kişiler ve onların sivil uzantıları deyip çok geniş çaplı bir operasyonlar zincirini iktidar başlatabilir ve bu artık ayyuka çıkan Erdoğan, Ergenekon, Derin Devlet İttifakı tartışmalarının yeni bir aşamaya geçmesi olarak görülebilir. Önemli bir karar, yani balyoz kararı önemli bir karar ama bundan sonra ne olduğundan ziyade şunun altını çizmek lazım. Peki, balyoz kararı darbe planıysa, balyoz kararına imza atan hakimleri, savcıları, yargılamayı yapan isimleri, terörist olarak suçladığınız, hak mahrumiyetine neden olduğunuz, tutukladığınız, sürgün ettiniz. Peki o insanların haklarını iade edecek misiniz? Şimdi iktidar kontrolündeki yargı bile balyozun bir darbe planı olduğunu teyit etti. Peki darbe planıysa o kararı veren 2013 öncesi hakim savcıların iade itibarı yapılacak mı? En önemlisi gazeteci meslektaşımız Mehmet Baransu'nun durumu ne olacak? Mehmet Baransu ile ilgili GDO'lu Pirinçlilerden tutun, işte Demirören'in servetine kadar bugünlerde Sedat Peker açıklıyor. Mehmet Baransu bunu genelkurmay belgelerine dayanarak haberleştirmişti. Ve en son balyoz darbe planı. Yargıtay'da onadığına göre, Yargıtay'da kararı bozduğuna ve yeniden yargılamaya hükmettiğine göre ve ortada bir darbe planı olduğuna dair net hüküm olduğuna göre Mehmet Baransu'nun tahliye edilmesi gerekmez mi? Mehmet Baransu'nun linç edilen, yıllardır cezaevinde süründürülen meslektaşımızın iade itibar yapılması gerekmez mi? Bunlar önemli konular ve yapılması gerektiği konusu tartışmasız. Yani bugünlerde özellikle Sedat Peker'in ifşasıyla başlayan, ki birazdan ayrı bir gündem olarak ona da bir başlık açacağım. Erdoğan rejiminin kirli gazetecileri milyonlarca dolar, euro, rüşvet alıp lüks otellerde keyif sürerken, saraylarda sefahat içerisinde yaşarken gerçek haberleri yapan gazeteciler cezaevinde çile çekiyorlar ya da sürgünde hayatta kalmaya çalışıyorlar. İşte Erdoğan rejiminin bir başka realitesi de bu. Şimdi buradan yani balyozun detaylarına girerken bir konuyu daha hatırlatayım. Şimdi balyoz konusuyla ilgili gördüğünüz, göreceğiniz en sağlam, en detaylı haber Hürriyet Gazetesi'nde çıkmıştı. O dönemin Ankara temsilcisi Metehan Demir tarafından yazıldı. Balyoz planının altındaki imza İlker Başbuğ'a aitti. Yani balyoz planı ile ilgili, pardon, şöyle söyleyeyim. Başbuğ o dönem Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı'ydı. Ve o dönemde Başbuğ'un kendi raporu vardı. Balyoz darbe planında seminerde rutin dışına çıkıldığı, ortada suç oluşturacak adımlar olduğu bizzat İlker Başbuğ'un imzasıyla raporlaştırılmıştı. Ve o rapor Erdoğan tarafından İlker Başbuğ'un önüne kondu. İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı iken. Hani bugün demokrasi havarisi kesilip her şey kumpas, TSK'ya kumpas kuruldu diye ekran dolaşan isimler var ya. Aslında Balyoz'un gerçekten bir darbe planı olduğunu ve Çetin Doğan başkanlığındaki bir ekibin gerçekten darbe yaparak hükümete el koymaya planladığını en iyi onlar biliyor. İlker Başbuğ'un kendi imzalı haberi var, raporu vardı. Yani Hürriyet Gazetesi bu haberi yaptı. Ama 17 Aralık sonrasında bu haberi web sitesinden kaldırdı. Artık ulaşılmıyor. Ama ben o dönem bu haberi birkaç yazımda referans aldığım için ekran görüntüsü alıp kullanmıştım. Ve halihazırda o haberin ekran görüntüsünde de açıkça yazıldığı gibi İlker Başbuğ'a göre balyoz semineriinde söz konusu seminerde sınır dışına çıkıldı, suç işlendi, suç oluşturan malzemeler var, şey detaylar var. Yani balyoz nedir, gerçekten bir darbe canı mıdır diye soruyorsanız soracağınız birinci isim İlker Başbuğ. Bu detayı da aktarmış olarak balyoz bahsinden şöyle bir cümleyle bitireyim balyoz bahsini. Balyoz bahsi yaşa giderken ısınan Ankara'nın bir başka boyutu. Yaşa doğru önümüzdeki bir buçuk ay çok hareketli, sıkıntılı geçecek gözüküyor. Çünkü yoğun bir şekilde güç mücadelesi devam ediyor ve ulusalcı ergenekoncu kadrolarla onların nefret ettiği Hulusi Akar kadrosu her iki kadronun da birbirine karşı kılıçları çektiği, hatta geçtiğimiz günlerde çok kritik bir tayin yapıldı. Aşkın Öge Deniz Kuvvetleri'nde kritik bir noktadan kızak bir göreve atandı. Aşkın Öge'yi Ergenekon dönemlerinden tanırsınız. Ve tarafların birbirlerine karşı kılıçları çekip bileydiği de açık ortada duruyor. Böyle bir denklemde balyoz kararının alınmış olması da Erdoğan Ergenekon ittifakında yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Bu işbirliği çatışmaya dönüşür mü yoksa yine bir yerde uzlaşırlar mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben Sedat Peker videolarının da bu çatışmanın bir parçası olduğu fikrini uzun zamandır savunuyorum, iddia ediyorum. Ve Erdoğan'la Ergenekon ittifakı, Derin Devlet ittifakı şu anda bir meydan savaşına hazırlanıyor, gözüküyor. Balyoz kararı da bunun ilan edilmiş boyutlarından bir tanesi. Önemli bir karardı, gelişmeleri takip edeceğiz. Ama şu noktanın altını tekrar çizmekte fayda görüyorum. Mehmet Baransu'nun bütün haberleri doğruydu. Bizim bundan zaten bir şüphemiz yoktu. Mehmet Baransu'nun haberleriyle ilgili, ki velev ki haberi yanlış da olsa, bir gazeteci attığı haberden, imzadan dolayı, yazdığı yayından dolayı tutuklanmamalı. Ve buna rağmen, Yargıtay kararıyla kesinleşen bu balyoz kararlarına rağmen, yani Mehmet Baransu'nun linç edilmesi ve cezaevinde tutulması, haksızlığının durdurulması gerekiyor, giderilmesi gerekiyor, Mehmet Baransu'ya özgürlük verilmesi gerekiyor. Buradan bu parantezi açayım. İşte Sedat Peker ifşalara devam ediyor. Bugün de attığı tweetlerle Cem Küçük'ü Çakma MİT'li diye tanımlıyor ki biliyorsunuz kendisini MİT'li olarak tanıtan birisi Sedat Bey, Cem Küçük. Hani meslekte eskiden istihbaratçılarla, MİT'çilerle oturmak utanç verici bir şeydi. Gazeteciler bunları saklardı ama Erdoğan rejiminin özellikle 2013 sonrası, 10 yıl sonrasında kurduğu yeni düzende kendini MİT'çi olarak tanıtmak, MİT'e yakınmış gibi davranmak bir itibar kaynağı Erdoğan medyasında. Cem Küçük onlardan bir tanesi, sürekli bunu lanse ediyor. Hatta bana yönelik bir iftirasıyla ilgili dava açmıştım ve davayı ben kazanmadım maalesef. Çünkü hakim şöyle enteresan bir karar verdi. Cem Küçük'ün yazdığı yazı benimle ilgili, Adem'le ilgili iddiaları doğru değil. Alenen yalan yazıyor ama ceza vermeye gerek yok dedi. Bu kararı açıklarken sesi titriyordu. Çünkü kendisini MİT'ten ziyaret ettiği yönünde bilgiler vardı. Ya böyle bir enteresan vaka. Şimdi Cem Küçük'le ilgili bir takım şeyler. Cem Küçük de Paramount Hotel'in, işte Cem Küçük, Veys Ateş ve diğer beleşti AKP'lilerin toplandığı, savunma sanayi müsteşarı dahil olmak üzere herkesin gittiği otelde ağlanan isimlerden biriymiş. Para karşılığı yapılan haberler, şantajlar diyor. Cem Küçük'le ilgili açıklamaları da gelecek Sedat Peker'in. Sedat Peker ilginç bir şekilde Türkiye'nin Erdoğan medyasının kirli düzenini de bir taraftan deşifre ediyor. İşte Veys Ateş örneği ortada. 10 milyon euro istemeler, şantajlar, tehditler vesaire. Sevilay Yılmaz'ın durumu ortada. İzah edilemeyen maaşlar, servetler. Bu ara şu parantezi de açayım. Kim dönüp bu servetin kaynağı ne? Siz bu kirli ilişkilere nasıl girdiniz? Milyonlarca dolar rüşvetten bahsediliyor dediğinde hemen dönüyor, tırnak içerisinde söylüyorum. Ben FETÖ'yle mücadele ettiğim için başıma bunlar geliyor diyor. Yani her türlü pisliği işleyen kendini bir şekilde FETÖ söyleminin arkasına saklanarak kendi pisliğini sürdürmeye çalışıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz, aktarmaya çalışacağız. Burada şu noktanın altını tekrar çizmek lazım. Sedat Peker'in ifşasıyla başlayan, işte Sezgin Baran Korkmaz'ın, ki Sezgin Baran Korkmaz bir tefecidir, iş adamı falan değil. İş adamıyla ilgisi yok. Yani iş adamı falan diyerek iş adamlarına hakaret ediliyor aslında. Sezgin Baran Korkmaz bir tefecidir ve sarayın konsorasyonunda bir tefecidir. Sarayın çantacılarından birisidir, kasalarından bir tanesidir. Kullandığı para Erdoğan'ın bilgisi kontrolünde, saray, Metin Kıratlı başta olmak üzere saray ekibinin parasıdır. Paramount Hotel'de kullanılan para, başka yerlerde aklanan paralar tamamı sarayın koordinasyonunda paralardı. Sezgin Baran Korkmaz'ın şu an yurt dışında olması da saray ekipleri içerisinde, kayıtlar içerisinde parayı kimin yiyeceği tartışmasından kaynaklanıyor. Sezgin Baran Korkmaz bu durumdan rahatsız. Çünkü rejim adına bir şeyler yapıyordu ve bir anda rejim içerisindeki elitlerin kimin daha fazla yiyeceği tartışmasından kendini yurt dışında buldu. Eşi pasaportu iptal edildiği için Türkiye'den çıkamıyor. O da rehin tutulmuş vaziyette. Düşünün, Sezgin Baran Korkmaz'ın da eşinin rehin alındığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Hani bu tip şeyler hep cemaat mensuplarında yapılırdı ve toplumun geri kalan kısmının umurunda olmazdı. Ve hatta bunun böyle olması için yoğun çaba sarf eden insanlar da aynı mağduriyeti şu an yaşıyorlar. Sedat Peker ya da Sezgin Baran Korkmaz gibi. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da devam eden bir davası var. Borojet'in sahibi, eski sahibi Yalçın Ayaslı, Amerika'daki önemli Türklerden birisidir. Önemli gücü olan, lobisi olan önemli isimlerden bir tanesidir. Ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yeni Amerika Büyükelçisi Murat Mercan, Yalçın Ayaslı'nın ayağına gitti, ziyaret etti, onunla bir görüşme yaptı. Bu çok önemli çünkü Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu şirketlere FETÖ suçlamasıyla, FETÖ'cü diyerek bir takım suçlamalarla çökülmüştü. Hani rejimin en temel özelliği çökme biliyorsunuz. Mafyatik yöntemlerle çökmüşlerdi. Ve Yalçın Ayaslı günlerce Serhat Albayrak'ın kontrolündeki medyada Serhat Albayrak'la birlikte linç edildi. Hakkında yalan, yanlış ne kadar haber varsa yazıldı, çizildi. Ve bunların arkasındaki isim de Sezgin Baran Korkmaz'dı. Sezgin Baran Korkmaz, Mahmut Öbür'le, Ergun Diler'le, Cem Küçük'le ve o dönemin Sabah Gazetesi yöneticileri yaptığı görüşmelerden sonra Yalçın Ayaslı ile alakalı yoğun bir kara propaganda başladı. Biz bunları nereden biliyoruz? Bunları Amerika'daki davadan biliyoruz. Yalçın Ayaslı'nın Amerika'da açtığı davada bu isimler var. Hatta SBK'nın yani Sezgin Baran Korkmaz'ın maaşa bağladığı gazetecilerle ilgili başka detaylar da var. Yani Amerika'daki davanın detaylarında bunlar var. Bunları herhangi bir yerde dedikodu olarak aktarmıyorum. Bunlar mahkeme evraklarına girmiş şeyler. Burada önemli olan şey şu. Sezgin Baran Korkmaz, Ekim Alptekin, Ekim Alptekin'i biliyorsunuz Nedim Şener'e yaptırdı ya da Nedim Şener'leri belgeseli Amerika'ya getirdi. Burada lobi yaptırdığı da o mahkeme evraklarında ortaya çıkmıştı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz, Ekim Alptekin, Berat Albayrak, Serhat Albayrak ekibinin fonladığı, beslediği, maaşa bağladığı gazeteciler meselesi Amerika'da bile gündem. Onu da hatırlatmış olayım. Yani bu hadiseler tekil hadiseler değil. Sadece Veys Ateş, Cem Küçük, Sevilay Yılmay falan değil. Bu bir network, bu bir sistem. Erdoğan rejiminin kirli işlerini yaptırmak üzere kurduğu medya tetikçi kadrosunun beslenmiş, nasıl beslendiğini de ortaya koyan önemli bir veri var elimizde. Yalçın Ayaslı'nın Amerika'da açtığı dava. Onu da hatırlatalım. Murat Mercan'ın Yalçın Ayaslı'ya gitmiş olmasının hikayesi de şu. Yalçın Ayaslı özellikle Biden yönetiminde etkili birisi, çevresi olan birisi. Amerikan ordusunda çevresi var çünkü yaptığı iş itibariyle önemli networkleri var. Ve şimdi ondan yardım isteniyor. Düşünün düne kadar linç ettikleri, malını mülkünü yağmaladıkları adama bugün gidip yardım istiyorlar. Bu da Erdoğan rejiminin klasik özelliklerinden bir tanesi. Herhangi bir ilkesi olmadıkları için çok rahat manevra yapabiliyorlar. Evet, gündeme devam edelim. Gündemin diğer bir önemli maddesi Orhan İnandı. Malum Kırgızistan'da 15 gün önce kaçırıldı. Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği'nde tutulduğu yönünde güçlü sinyaller var. Bugün de eylemler devam etti Kırgızistan'da ve tekrar etmekte fayda var. Kırgız halkı gerçekten büyük bir fedakarlık, büyük bir vefa örneği sergileyerek günlerdir ayakta Orhan İnandı'yı bulmaya çalışıyor. Orhan İnandı ile ilgili dün Amerika'da önemli iki gelişme oldu. Bir tanesi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde TRT 24 olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir özel demeç almıştık ve onlar da kaygılıyız süreci takip ediyoruz demişlerdi. Ve dün önemli bir gelişme, iki gelişme daha oldu. Bir tanesi NBA yıldızı Enes Kanter ve Orhan İnandı için Washington Post'ta bir makale yazdı. Washington Post şu an New York Times'la birlikte Amerika'nın en etkili iki gazetesinden bir tanesi. Ve Enes Kanter'in makalesi oldukça ilgi gördü. Hatta Washington Post'un tweet hesabından defaatle paylaşıldı. Özetle diyor ki Enes Kanter, Orhan İnandı'nın kaçırılması noktasında Amerika'nın bu tip kaçırma olaylarına karşı daha etkin mücadeleye destek vermesi gerektiği çağrısı var. Bu önemli bir çağrı. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışında yaptığı kaçırmaların hikayesini anlatıyor ki kendi hikayesinden başlayarak anlatıyor makalede. Malum kendisi de bir uluslararası turnuva kapsamındayken kaçırılmaya çalışılmıştı. Daha sonra da Romanya'da pasaport iptal edildiği için sıkıntılı anlar yaşamıştı. Ondan dolayı Amerikan medyasında konu gündeme gelmişti. Enes Kanter'in çağrısı şu, Türkiye'deki uluslararası arenada yapılan kaçırmalara karşı uluslararası kurumların aktif olarak sahaya inmesi çağrısı yapıyor. Bu önemli bir gelişmeydi. Diğer önemli gelişme şu, dün Amerikan Senatosu'nda, Kongresi'nde Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dair önemli bir oturum vardı. Bu oturumda önemli senatörler Türkiye'deki insan hakları ihlallerine ve sürece dair panel yaptılar. Bir hearing dediğimiz oturum vardı ve bu oturumda Türkiye uzmanları Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerine dair süreci değerlendirdiler. Orada Orhan İnandı tekrar gündeme geldi. Hatta Amerikalı senatör Orhan İnandı ile ilgili durumu panelistlere, katılımcılara sordu son durumla ilgili ve Orhan İnandı ile ilgili gelişmelere dair. Yani Amerikalı senatörler de Orhan İnandı ile ilgili gelişmeleri takip ediyorlar. Bugün itibariyle tam öğle saatlerinde ben bülteni hazırlarken bir grup insan hakları savunucusu Amerika'da Amerikan Kongresi'nin önünde Orhan İnandı için eylem yapıyor. Şu saatlerde eylem devam ediyor. Orhan İnandı'nın bulunması ve Türkiye'nin, Türk istihbaratının uluslararası arenada öğretmenlere, eğitimcilere yönelik bu adam kaçırma işkencelerinin son bulması noktasında çağrı yapıyorlar. Ve yine Amerikan boyutundan şunu da hatırlatalım. Orhan İnandı meselesi Amerikan medyasında Cemal Kaşıkçı olayıyla paralel olarak değerlendiriliyor ve Amerikan medyasındaki kalemler, insan hakları savunucuları yeni bir Cemal Kaşıkçı vakasının yaşanmaması için Amerikan yönetimini göreve çağırıyor. Bu da önemli bir gelişme. Buradan Türkiye gündemine devam edelim. Dün enteresan bir şey oldu. Saadet Partisi'nde Erdoğan'ın uzun süredir biliyorsunuz Saadet Partisi'nde bir operasyon çalışması var. Oğuzhan Asıltürk'ü Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ismiyle geçiyor. Bir itirafta bulunayım. Ben Oğuzhan Asıltürk'ün Erdoğan'la görüşünceye kadar yaşadığını bilmiyorum. 80 küsur yaşında ve siyasetin çok eski isimlerinden bir tanesi. Ve meğerse İstişare Kurulu Başkanı'ymış. Ve Erdoğan'la işte saraya gitti. Karşılıklı buluştular, defaatle evde buluştular vesaire. Biliyorsunuz Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni ittifaka çekme, bölme projeleri vardı. Erdoğan'ın temel oyun planlarından bir tanesi de budur. Kendisine biat ettiremediği rakipleri bölme çalışması yapmak. Bölemiyorsa imha eder. İşte bunu da daha önce cemaati de yaptı. Önce cemaati bölmeye çalıştı. Başaramayınca imha sürecine geçişti. Şimdi aynı şeyi Saadet Partisi'ne yapıyor. Oğuzhan Asıltürk üzerinden Saadet Partisi'ni bölme, o %1,5 ikilik oyu almaya çalışıyor. Ve en son işte Saadet Partisi dün 53 Oğuzhan Asıltürk dün 53 maddelik bir bildiri yayınladı sosyal medya üzerinden ve kurultay çağrısı yaptı. Temel Karamollaoğlu'na rest çekti. Tabii Temel Karamollaoğlu'na rest çekmiş olması ortalığı karıştırdı. Çünkü işin içerisinde hani ayetler var, hadisler var. Öyle bir hale getirdi ki yani iş dini bir misyona, dini bir motive çevrildi Oğuzhan Asıltürk tarafından. Birçok Saadet Partili isim ki bunlardan bir tanesi de Ali Aktaş Saadet Partili çok ağır tepki gösterdi. Asıltürk'ü AKP'nin kayına binmekle suçladılar. Şimdi görünen o ki önümüzdeki dönemde Saadet Partisi'ndeki bölünme, Temel Karamollaoğlu'nun tasfiyesi ve Millet İttifakı'na, Cumhur İttifakı'na katılması süreci tamamlanacak ve Erdoğan seçim çalışmalarına devam edecek. Burada önemli bir noktanın daha altını çizelim. Erdoğan aynı şeyi HDP içinde yapıyor. HDP'nin de yani Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması nedeni zaten biliyorsunuz Erdoğan'ın isteği Öcalan'la yaptığı anlaşmanın bir sonucu. Yükselen yıldızı istemiyor ve kendini zorlayacak herhangi bir rakip istemiyor. Demirtaş haksız, hukuksuz ve siyasi bir rehin olarak cezaevinde. Hani dosyanın hukuki olduğunu iddia edecek kimse çıkamaz. Hani trollerin bile iddia edemediği bir durum bu. HDP'yi istediği kıvama bir türlü getiremedi. Operasyonlarla sürekli dayak yiyen bir parti HDP ama yine istediği noktaya getiremedi. Erdoğan'ın şimdiki hedefi HDP'yi özellikle de dindar Kürtleri ayrı bir oluşumla HDP'den koparmak, HDP'yi bölmek. O yönde de çalışmaları var. O yönde çalışmalara hız verilmiş vaziyette. Bütün bunların anlamı ne? Bütün bunların anlamı Erdoğan yakın zamanda bir seçime gitme hedefi de bir taraftan planlıyor. Daha önceki yayınlarda anlatmaya çalıştım. Osmanlı Ocakları gibi iktidarın paramiliter yapılarına gönderilmiş bir talimat var. Sonbaharda seçim olabilir, hazırlanın diye. Önemli bir nokta. Bunu da altını çizelim, hatırlatalım, gündemimize getirelim. Evet, yine Türkiye'de Erdoğan medyasında göremeyeceğiniz bir haber detayla devam edelim gündeme. O da şu, İletişim Başkanlığı. Biliyorsunuz başında Fahrettin var. Yerli Göbez, Çakma Göbez diye bildiğimiz Hitler'in Propaganda Bakanlığı'nın yeni versiyonu. Ama hakkını da teslim edelim. Göbez'i tur bindiriyor. Göbez herhalde mezarında rahat duramıyor şu anda. Çünkü o kadar açtı ki kendini artık Göbez herhalde Fahrettin de aynı devirde olmuş olsa ona çırak falan olurdu. Durum o kadar vahim. Şimdi Ankara'da yine Gülen cemaatinin öğrenci yurdu, ODTÜ öğrenciler için yapılmış olan büyük bir öğrenci yurdu vardı gökdelen şeklinde. Orayı gasp edip iletişim başkanlığı yaptılar. Sınırsız bütçe verdiler, sınırsız personel verdiler. Çünkü orası bir propaganda, kara propaganda merkezi, internet trollerinin yönetildiği, medyanın yönetildiği yer. Şimdi orayla ilgili enteresan bir gelişme oldu. Anayasa Mahkemesi bugün bir karar verdi ve dedi ki İletişim Başkanlığı'nın kişisel verilere erişme yetkisi tanıdı. Yani CHP bu konuyu mahkemeye götürmüştü. Bu kişisel verileri ihlali olduğu yönünde bir itirazı vardı ve Anayasa Mahkemesi dedi ki hayır kardeşim, kişisel veriler 83 milyon kişinin tüm kişisel verilerine İletişim Başkanlığı ulaşabilir. Yani bu Big Brother, hani Big Brother sizi izliyor, her yerde kamera var, her yerde kayıt var, sesinizi kaydediyor, görüntünüzü izliyor. Tam anlamıyla öyle bir durumla karşı karşıyayız. Fahrettin'in başında olduğu İletişim Başkanlığı 83 milyona ait tüm verilere ulaşabilecek. Hani siz ben başka partili mi, AKP'li değilim falan, hiçbir önemi yok. Size ait tüm bilgiler. Zaten kredi kartı harcamalarınızdan, SGK kayıtlarınıza, uçuş bilgilerinize, banka dökümlerinize kadar her şey MIT'in elindeydi. Ve İletişim Başkanlığı bunlara ulaşabiliyordu. Bunlara ilave olarak diğer bilgileriniz de İletişim Başkanlığı'nın emrine açıldı. Bu da şu anlama geliyor. Önümüzdeki dönemde İletişim Başkanlığı propagandasını buradan aldığı verilere göre şekillendirecek. Siz bütün verilerinizin İletişim Başkanlığı elinde olduğunu bilerek yaşayacaksınız. Anayasa Mahkemesi diyor ki bunlar kişisel veri değildir. Ya benim bütün bilgilerim, bana ait bilgiler kişisel veri değilse kime ait verilerdir? Buradan da şu sonucu çıkarmak mümkün. Biliyorsunuz Erdoğan sürekli olarak şunu değerlendirir. Yani bu ülke benim, siz de benim tebaamsınız. Dolayısıyla eğer bunlar kişisel veri değilse Erdoğan rejiminin istediği şekliyle hepimiz birer tebaayız ve Erdoğan bizimle ilgili her türlü kararı verebilir demektir. Anayasa Mahkemesi de bunu teyit etmiş oldu. Evet, gündemdeki diğer bir maddeye geçelim. Sedat Peker'in açıklamalarında çok sıklıkla gündeme gelen bir kokain var. Biliyorsunuz AKP iktidarı döneminde Türkiye bir kokainin yeni merkezi oldu. Latin Amerika'dan çıkan kokain Türkiye'ye geliyor. Buradan da dağıtılıyor. Türkiye önemli bir istasyona çevrildi. Ve bugün Mersin Limanı'nda bir tondan fazla kokain yakalandı. Şimdi bir tondan fazla kokain demek şu demektir. Çok uzun uzun detaylara girmeyeceğim. Çünkü son dönemde Türkiye bu işlerin merkezi oldu. Sürekli bunlar yakalanıyor. Türkiye'ye gönderilen tonlarca kokain var. Milyonlarca dolarlık malzeme bunlar. Kokain pahalı bir tüketici uyuşturucu. Ve bir ton kokainin bir kalemde, bir gemide, muz kolilerinin içerisinde konularak bir ülkeye gönderilmiş olmasının meali şudur, anlamı şudur. Direkt kitabın ortasından söyleyeyim. O ülkenin siyasileriyle, gümrük yetkilileriyle, güvenlik bürokrasisiyle anlaşılmış demektir. Hiçbir uyuşturucu karteli bir tonluk bir uyuşturucuyu bir kalemde göndermez. Hani bu şunun anlamıdır. Bütün güvenlik bürokrasisinde çok net bir veridir bu. Eğer yüksek miktarda transfer bir kalemde yapılıyorsa bu o dönemin oranın siyasileriyle anlaşıldığını gösterir. Şimdi temel soru şu. Daha önce Gilport Limanı'na gelen uyuşturucunun sahibiyle ilgili herhangi bir adım atılmamıştı. Yani bir tweet atsanız, bir yorum paylaşsanız ya da bir öğrenci yurdunda yönetici olsanız, ki birazdan Ayşe Özdoğan'ın hikayesine geleceğim. Buradaki gibi bir konu olsa hemen harekete geçen savcılar hala Mersin Limanı'na gönderilen kokainin sahibinin kime gönderildiğini konusunu araştırmıyor bile. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Şimdi Mersin Limanı'na gönderilen bir ton kokainin kime geldiği, sahibinin kim olduğu konusu yine ortada büyük bir soru işareti olarak duruyor. Ama net olan bir şey var. Türkiye uyuşturucuda yeni rota haline gelmiş oldu. Sedat Peker'in ifşalarıyla da bu konu gündemde. Evet, dönüp İçişleri Bakanı'na sormak lazım. Ama İçişleri Bakanı'nın böyle bir gündemi yok. Çünkü o gazetecileri maaşa bağlayıp, işte Veys Ateş'e Mercedes tahsis edip, kamu parasından lüks arabalar tahsis edip, onlara korumalar verip, Sezgin Baran Korkmaz gibi, Sedat Peker gibi suç dünyasından isimleri koordine eden, onlar haklarındaki soruşturmaları bildirip onların yurt dışına kaçmasını sağlayan bir isim. Bu ara dikkat çekici önemli noktalardan bir tanesi de şu, biliyorsunuz. Bu kokain açıklamasını Süleyman Soylu değil, Mehmet Kuş yaptı. Şimdi tabii akla şu soru geliyor. Acaba Süleyman Soylu kızağa çekilecek ve yerine Ticaret Bakanı yapılan ve Berat Albayrak'ın has adamlarından olan Mehmet Kuş mu gelecek? Bu önemli bir soru işareti. Bir not olarak kafanızın bir tarafınızda tutmanızda fayda var. Çünkü bu sinyal sıradan bir sinyal değil. Türkiye tarihinde ele geçirilen en büyük kokainle ilgili açıklamayı bakana yaptırmadılar. Onun yerine Berat Albayrak'ın prensi olarak bir isme yaptırıldı. Bunu AKP içerisindeki dengeler, İktidar Erdoğan sonrası mücadelenin hangi boyutlarda olduğunu göstermesi açısından önemli. Bunu dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Evet, temel soruyu tekrar soralım. Bu kokain kime? Kime gidiyordu ve hangi siyasetçiler bu durumdan nemalandı, buradan haberdar oldu sorusunu sorarak devam edelim. Gündemdeki diğer bir konu Azerbaycan. Erdoğan Brüksel'deki NATO zirvesi sonrası Azerbaycan'a geçti. Sosyal medyada görüntüleri görmüşsünüzdür. Bir otobüsün içerisinde Erdoğan, Aliyev, Emin Erdoğan seyahat ediyorlar ve orada Cengiz'den, Kolin'den, Limak'tan bahsediliyor. Erdoğan bildiğimiz Erdoğan. Erdoğan orada bildiğimiz Erdoğan'ı yapıyor. Niye yapıyor? İşte Cengiz burada, Limak burada falan diyor. Aa, onlar da mı burada şeklinde görüntü izlemişsiniz de zaten. O klasik Erdoğan numarasını yapıyor. Çünkü ben yıllarca bunu Ankara'da yaşadım, takip ettim. Bunun örneklerini çok gördüm. Yani içeride bakanlara şu konuyu şöyle yapın, bu konuyu böyle yapın talimatını veren Erdoğan, bakanlar kurulu sonrasında ya da mecliste gazeteciler karşılaştırdığında o konu kendine sorulduğunda, aa öyle miymiş, hiç duymadım şeklinde cevaplar verirdi. Klasik Erdoğan, işte Cengiz'e, Limak'a, Colin'e, bütün o Türkiye'yi soyup savana çeviren o beşli çete, ki onlar beşli çete biliyorsunuz Erdoğan'ın emanetçileri. Aslında Erdoğan'ın kendisi Türkiye'yi soyup savana çeviren kişi. Bunların her şeylerine karar veren, her adımlarına karar veren Erdoğan, Azerbaycan'da Cengiz'in, Colin'in, Limak'ın olmasına çok şaşırmış gözüküyor. Hani yersen diye bir tabir var ya, öyle bir durum söz konusu. Aa onlar buradan mıydı? Ama bir dakika sonrasında bir şey daha söylüyor. Ben Cengiz'i aradım, şantiyede olduğunu söyledi diyor. Hani unutmaya mı başladı, artık hafızası mı çok dağıldı sorusunu da tekrar bir kenara koyalım. Çünkü biliyorsunuz bir gün öncesinde Azerbaycan'a indiğinde o kırmızı halıda yürüme görüntüsü çok vahimdi. Erdoğan yürüyemiyor. Yani ciddi anlamda bir sağlık sorunu olduğu belli. Ve yıllar boyunca Erdoğan cephesi biliyorsunuz merhum Ecevit'i bu konuda çok eleştirmişti. Ama takdir ilahi, kader demek ki, eleştirdiğiniz ve kınadığınız şeyleri yaşamadan, sizi yaşamadan geçmiyorsunuz. İşte Brüksel'deki NATO zirvesinde Erdoğan'la Biden'ın fotoğrafı, yıllarca merhum Ecevit'e dalga geçtikleri fotoğrafın daha kötüsü ortaya çıktı. Yani bu fotoğraf, hani bu fotoğraf üzerine siyasi bir yorum yapmaya gerek var mı? Yok, ama hayır, bunu şundan söylüyorum. Yani Ecevit'le Clinton'ın fotoğrafı üzerinden yıllarca kara propaganda yapanlar şimdi kendileri aynı sorunla muhataplar. O noktada hani kaderin takdiri ilahi diyelim, onu da hatırlatmış olalım. Ama burada ben asıl başka bir yere geleceğim. Şimdi orada şöyle enteresan bir diyalog söz konusu. Emine Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesi var, sohbeti var. Şimdi Aliyev diyor ki, burada her yer mayın, mayınlardan bahsediyor. O ara fonda ben uluslararası basında gördüm. Türk medyasında böyle bir detay yok. Emine Erdoğan'ın sesi duyuluyor. Emine Erdoğan diyor ki, elinizde hala rehine var mı? Hani savaş esiri var mı diyor. Aliyev de çok var diyor. Hatta böyle el işareti yapıyor. Bir sürü var diyor. Orada Emine Erdoğan gülerek, kıkır kıkır, kahkaha atarak, işte o zaman peyderpey şu hareketi yap. O zaman peyderpey yollayın. Yani bu mayına o insanları sürün diyor ve kıkır kıkır gülüyor. Yani insan hayatından bahsediliyor. Esirlerden, savaş hayatından bahsediliyor ve Emine Erdoğan hani insan hayatından bahsederken o insanların esirlerin, ki savaş esirlerinin bile hakları vardır, hakların hiçbirisini dikkate etmiyor, hiçbirisini önemsemiyor ve onların mayın sahasına sürülmesini gülerek anlatıyor. Gayet neşeli, eğlenceli. Savaş esirlerinden bahsediyor. Ama peyderpey, peyderpey diye el işareti yapıyor. Şimdi devam edin bakın. Şu görüntü devam
Başka
ediyor.
esir var mı ki?
Var var.
Peyderpey.
Artık o yolunda.
Hadi bakalım inşallah.
İşte Haziran'ın 4'ünde bir kamyon içinde de...
Şimdi hadi bakalım deyip, inşallah deyip bahsettiği peyderpey gönderirsiniz meselesi. Yani gerçekten ibreti alem bir diyalog. İnsan hayatından bahsederken nasıl bahsettiklerini de gördünüz. Yani üzerine çok fazla yorum yapmaya gerek görmüyorum ama dediğim gibi bunu Türk medyasında görmedim. Ben uluslararası medyada gördüğüm bir diyalog ve bu diyaloğu servis edenler de Azerbaycan'ın kendi Cumhurbaşkanlığı. Önemli bir nokta. Devam edelim. Azerbaycan demişken diğer gündemin, tüm dünya medyasının temel bir gündemi Putin'le Biden'in görüşmesi. Tüm dünya medyası nefesini kesmiş vaziyette bu görüşmeyi izliyor. Bu görüşme yapıldı. Görüşmede bitti. Görüşmeden sonra şimdi açıklamalar bekleniyor. Neler olacak, neler bitecek bakacağız. Ama masada çok ciddi konular var. Putin'le Biden arasında çok temel tartışma konuları var. Bunlar enine boyuna değerlendiriliyor, görüşülüyor ve bu görüşmenin bizzat yapılmış olması da son derece önemli. Dünya siyasetini, dünyanın alacağı yolu, nereye doğru evrileceğini belirlemesi noktasında bu görüşmeler önemli görüşmeler. Biden Dışişleri Bakanı Blinken, işte Putin de Dışişleri Bakanı Lavrov'la birlikte bu görüşmeye katıldı. Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren, Türkiye'yi de önemli derecede etkileyecek olan bir takım görüşmeler, sonuçlar bekleniyor. Görüşmede bir takım sonuçlar bekleniyor. Onları da daha sonra analiz etmeye devam edeceğiz. Gündemdeki başlıklarımdan bir tanesi de Ayşe Özdoğan. Günlerdir sosyal medyada kampanya yürütmeye çalışıyoruz. Dramı dile getirmeye çalışıyoruz. Eşi tutuklu, çocuğu hasta, kendisi de kanser olmuş. Ağır ameliyatlar geçirmiş, %72 oranında engelli bir insandan bahsediyoruz. ve dosyası onaylandı. Tekrar cezaevine gönderilecek. Suçu ne? Bankasıyla parası olması. Suçu ifadesini tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Bankasıyla para olması ve bir cemaat yurdunda yöneticilik yapması. Başka bir şey yok. Sedat Peker'in ifşaatlarına, kokaine, silah ticaretine, cinayetlere her şey sessiz kalan Erdoğan yargısı yemeyip içmeyip Ayşe Özdoğan'ın cezasını onayladı ve şimdi hapse girmesi bekleniyor. Hapse girerse ağır kanser hastası olan ve oldukça ilerlemiş olan, ameliyatlar geçirdiği için zaten durumu son derece net ortada olan %72 engelli birisini tekrar cezaevine gönderecekler. Ve Türkiye'deki hiçbir insan hakkı savunucusu, herhalde kadın hakları savunucuları olayı yokmuş gibi davranıyor. Hiçbirisi çıkıp ya siz ne yapıyorsunuz demiyor. Neden? Çünkü onlar için söz konusu olan bir durum değil. Yani maalesef kitabın ortasından söylemek gerekirse onlar için o kendi mahallelerinden değil. Eğer bir yaşam tarzı tartışması olmuş olsaydı, etek, şort işte ya da kıyafet tartışması olmuş olsaydı, onların ayağa kalkan kesimler, Türkiye'nin kadın hakları savunucuları vesaire, söz konusu olan Ayşe Özdoğan olunca, başka mahalleden başörtülü bir kadın olunca maalesef 3 maymun oynamaya devam ediyorlar. Keşke böyle bir tabloyla karşılaşmasaydık. Artık Erdoğan rejiminden hukuk, adalet falan beklemiyoruz ama en azından hastalara, en azından çocuklara, en azından yaşlı insanlara dokunmasalar diye artık buraya kadar çektik kriterlerimizi, beklentilerimizi. Ayşe Özdoğan'ın durumu son derece ağır. Engelli, kanser hastası. Ameliyatlar sebebiyle zaten çok ciddi komplikasyonlar yaşıyor ve onu cezaevine göndermeye hazırlanıyor Erdoğan rejimi. Ve Türkiye bu drama sessiz kalmaya devam ediyor. Artık gerçekten kelimelerin bittiği, yorum yapmanın çok zor olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne söylemek gerekir bilemiyorum. Yani hani vicdan kalmadı, kimsede bir insaf kalmadı. Kanser hastalarını bile cezaevine doldurup öldürmeye devam ediyorlar. Böyle bir zulüm, hani firavunları bile geçtiler derken bazen abartıyor muyuz diye düşünüyordum ama artık düşünmüyorum. Firavunları bile geçtiler. Gündemi takip etmeye, Ayşe Özdoğan'ın durumunu sesi olmaya çalışmaya devam edeceğiz. Umarız bu hatadan dönülür. Umarız Ayşe Özdoğan ve diğer hastalar, gazeteciler, tutuklular, çoluk çocuklar cezaevinden çıkarlar. Bu zulüm dönemi biter. Evet, gündemdeki son başlığım olarak aldığım bir konu da şu Amerika'dan bir haber. Hani bu kadar can sıkıcı negatif haberden sonra pozitif bir haber vereyim. Türkiye bu konuda çok uzak. Henüz Türkiye'nin bu aşamaya gelmesi çok mümkün değil. Ama Amerika COVID'le mücadeleyi belli oranda bitirdi, başardı. Aşılama oranları çok yüksek. Artık kısıtlamalar kaldırıldı, kaldırılmaya devam ediyor. Ve dün New York, Amerika'nın en büyük, en popüler, en çok turist alan şehri, kutlamalarla artık kısıtlamaların bittiğini, COVID'le mücadelenin başarıyla sonuçlandığını göstermiş oldu, ilan etmiş oldu. Hava ifşek gösterileriyle kutladı New York. Bu önemli bir aşama çünkü New York krizin merkezinde olan şehirdi, eyaletti. Çok yoğun ölümler vardı ve New York gerçekten büyük bir drama sahne oluyordu COVID sebebiyle. Ama işte burada etkili yönetim, Biden yönetiminin en temel özelliği oydu. Etkili yönetim doğru adımlarla, akılcı adımlarla en kötü durumda olan şehir en başarılı örnekleri gösterdi. Trump'tan Biden'a geçtikten sonra yönetim. Ve akabinde bugün geldiğimiz noktada gördüğünüz gibi büyük bir coşkuyla COVID'le mücadelenin başarıya sonuçlandığı, başarıyla bittiği, daha tamamen bitmiş değil ama artık kısıtlamalar kaldırıldı, hayat normale döndü. Dileriz bir gün Türkiye'de bu aşamaya gelir ama çok yakın zamanda olmayacağı açık. Evet, bugünün gündeminden öne çıkan başlıklar böyleydi. Beraber yorumlamaya çalıştık. Yeni gündemlerle, yeni başlıklarla, yeni nöbetçi editörlerle TR724 YouTube kanalında olmaya devam edeceğiz. Siz de burada olursanız orijinal haberlere, orijinal yorumlara ulaşma imkanınız doğar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim ve önümüzdeki yayınlarda buluşmak dileğiyle.